RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 7 Aralık 2021 günlerden Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Önce özetler dünyadan aktarayım sizlere. Korona notlarımız var. Omikron krizi eşliğinde. Küresel ekonomiden notlar var. IMF'den enflasyonla ilgili açıklama yapıldı. Amerikan yönetiminin artık enflasyonun kalıcılaştığı açıklamalarıyla biraz zıt bir durum teşkil ediyor. Omikron yani dünyada pek çok insanı ve ülkeyi delta varyantı da yüzünden, o da yayıldığı için kaygılandırıyor ama bir yandan da hani çıkış alameti mi diye tartışmalar belki onunla bağlantılı düşünülebilir. Amerika, Çin, Rusya küresel rekabetle ilgili notlar var. Dikkatler tabii 9-10 Aralık'ta, 2 gün sonra Biden yönetiminin video konferansla düzenleyeceği demokrasi, meşhur demokrasi zirvesinde. Ne kadar demokrasi zirvesi, orası da biraz tartışmalı. Türkiye davetli değil biliyorsunuz. Son anda eklenir mi bilmiyoruz ama Çin özellikle bu zirveyi soğuk savaş, yeni bir soğuk savaş başlatılması ve Amerika'nın jeopolitik çıkarları için düzenlenen bir zirve olarak görüyor. Ard arda Amerikan demokrasisine dair Çin'den raporlamalar var. Birazdan aktaracağım sizlere. Pentagon şefi Lloyd Austin'in en son Tayvan'la ilgili endişeleri dile getirdiği konuşması vardı. Amerikan yönetimi bir de insan hakları ayağı üzerinden Şubat ayında Çin'in başkenti Pekin'de, Beijing'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına diplomatik boykot kararı aldı. Beyaz Saray'ın açıklaması var. Ukrayna soslu Batı Rusya gerilimi demek lazım. Bugün zirve günü, Türkiye saatiyle 18'de Joe Biden'la Vladimir Putin, ABD ve Rusya liderleri video konferans yoluyla yapacaklar bu zirveyi. Çıkacak mesajlar ne olacak bilmiyoruz ama öncesinde Joe Biden Avrupalı müttefiklerle görüştü. Rusya'nın kırmızı çizgilerini tanımadıklarını açıkça dile getiriyor. Moskova ise NATO'nun 90'larda verdiği sözü tutmayan NATO'nun artık genişlememesi için yeni bir hukuki garanti anlaşması arayışı içerisinde. Karşılıklı mesajlar var, aktaracağım hepsini sizlere. Avrupa'dan notlar var. Artık Merkel'e resmen de veda ediyorlar. Görevi devredecek. Çarşamba günü itibariyle Olaf Scholz Almanya'sı hükümeti diyelim, Alman hükümeti görev başında olacak. İlk açıklamalar Almanya'dan Dışişleri Bakanı müstakbel diyelim Biden-Putin zirvesiyle ilgili oldu. Fransa'dan, Britanya'dan notlar var ama bugün Türk dış politikasına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ı ziyaret ediyor. Tabii Körfez krizi sona ereli neredeyse 12 ay oldu. Anlaşmalar var. Dün hakikaten hepimizi çok üzen bir basın toplantısında Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumun bir şekilde gündem olduğu basın toplantısı olmuştu. 15 anlaşma imzalanmış Katar'la Türkiye arasında. Tabii aynı zamanda Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme için düğmeye basmış durumda. Şubat'ta da BAE ziyareti olacak. Körfez'le ilgili mesajları var Erdoğan'ın. Katar ziyareti sırasında Suudi Veliaht Prensi ile de görüşebileceği ortaya atılmıştı ancak program uyuşmazlığı olmuş. Dikkat çekici bir başlık bu çünkü Suudi Arabistan Körfez krizi dindikten sonra yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez Katar'ı ziyaret ediyor. Katar'a ablukayı uygulamada başı çeken ülke idi Suudi Arabistan'da. Biraz Arap ellerinde işler karışıyor. BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'da, Suriye Dışişleri Bakanı Tahran'da böyle bir bölgesel bir hareketlilik var diyebiliriz. Ama tabii biz Türk dış politikası açısından bakacağız. Özellikle Türkiye'nin Körfez Arap ülkeleriyle ilişkileri, Erdoğan'ın Katar ziyareti, BAE açılımı, Suudi Arabistan'la Kaşıkçı vakasından sonra olası açılım. Hem Arap dünyası bütün bunlara nasıl yaklaşıyor? Arapçadan, Arapça medyayı da yakından takip eden gazeteci yazar arkadaşımız Musa Özuğurlu'yla konuşacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik'in web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasını indirerek Türkiye'nin her yerinden ekseni dinleyebilirsiniz. Pop-up'ı var, daha sonra dinleyebilirsiniz. Kaçırırsanız eğer yine Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. YouTube kanalında linkini Twitter'dan paylaşıyorum. O linkten de eğer tıklarsanız çok mutlu oluruz. Like ederseniz daha da mutlu oluruz diyelim. Başlayalım eksene. Evet, omikron dünyası, delta vakası yayılırken bir de omikron başımıza çıktı. Onun da yayıldığı yolunda haberler var. Tabii Güney Afrika, genellikle Afrika ülkelerinden vakalar oradan kaynaklı, oradan geldiler. O yüzden kaygılar devam ediyor. Aşılama faaliyetleri devam ediyor. Britanya'da mesela 261, İskoçya'da 71, Galler'de 4. İngiltere'de 261, İskoçya'da 71, Galler'de 4 omikron vakasına rastlamışlar. Amerika'da 5 eyalette çıkmıştı. Avrupa dahil olmak üzere bir en az 25-26 ülkede, Rusya'da da bir takım vakalar tespit edilmişti. Omikron varyantı tespit edilmiş durumda. Amerika özel sektöre, New York kenti Amerika'nın kalbi sayılacak. Tatil dönemi başlıyor orada, hem Noel tatili arka arkaya, soğuk havalar tabii. Özel sektöre de aşı zorunluluğu gelmiş, belediye başkanı açıklamayı yaptı. Tabii bazı yerlerde problemler çıkıyor. Mesela Massachusetts'ta bir hastanede 200'e yakın çalışan aşı yaptırmamış. Hem de hastane sağlıkçılardan bahsediyoruz. İşten çıkartmalar olmuş bu sebeple. Böyle krizler de küçük çaplı var. Çin'de 25 milyar 53 milyon 28 bin aşı kullanılmış. 25 milyar doz tabii ki aşı. 94 yeni vaka var. Şubat ayında Pekin olimpiyatları başlayacağı için sıfır vaka politikasını çok da tutturamayacak gibi gözüküyor. 60'ı yerel taşıyıcıymış bu arada. Genelde yerel taşıyıcılar daha az oluyor Çin'de. Hep yurt dışından gelenler de gözüküyor. Genel anlamda tabii söylüyorum. Bir takım ülkelerde de çocukların aşılanması, Fransa örneğin 5-11 yaş arası riskli çocuklara, riskli gruptaki çocuklara aşı yapmaya başlayacak. Yunanistan aynı şekilde 5-11 yaş arasına aşı uygulamasına başlıyor efendim. Şili'de de CoronaVac aşısı küçük çocuklara uygulanacakmış. Çin'de Sinovac'ın geliştirdiği aşı bu. Rusya'da da 31 bin vaka tespit edilmiş dün akşam itibariyle, ki oldukça bugün daha doğrusu itibariyle açıklanan rakam artık biraz daha azalmış. 35 binler, 33 binler civarında idi. Türkiye'de 20.033 yeni vaka açıklandı. 187 kişi canını kaybetti. En son Sağlık Bakanlığı'nın verileri bu. Sağlıkçılar, doktorlar dışında herkes ekonomik koşullardan şikayetçi ve maaş artışlarından faydalanamadıkları için onların da eylemleri var. Dünya ekonomisinde son günlerde özellikle Amerikan yönetiminden, Fed Başkanı'ndan, Hazine Bakanı'ndan açıklamalar gelmişti. Enflasyon artık kalıcılaştı diyorlar. Geçici demekten vazgeçme söylemi Janet Yellen'da kabul etmişti bu durumu. Ama IMF Başkanı Kristalina Georgieva açıklama yapmış ve özellikle tabii Euro bölgesi için yapıyor açıklamayı. Gelecek yıl enflasyonun düşmesini beklediklerini söylemiş. Bölge bu 2020 tabii pandemi senesi %6,5 küçülmüş. Çok da fazla değil aslında. Varyantlarla ilgili belirsizlikler var ve tabii salgının seyri etkili olacak toparlanmada diyorlar. Enerji fiyatları, tedarik zincirleri hepsi bütün bunlarda etkili. Ama 4,9'luk bir enflasyon var topu topu Avrupa'da. Onlar açısından çok, bizim açımızdan çok düşük bir rakam. Yani ikiye katlanması falan da çok bir şey ifade etmiyor sonuç itibariyle. Hakikaten Türkiye'deki durum çok vahim, vahim boyutlarda yani %50 falan diyorlar ama Steve Hanke gibi ekonomistler %80'lerde olduğunu Türkiye'de enflasyonun dile getiriyorlar hesaplamalarla. Hakikaten böyle bir durum var. Fitch küresel bankacılık düzenlemelerinin 2022 senesinde sıkılaşacağına hükmetmiş, kademeli bir sıkılaştırma olacağı öngörüsünde bulunuyorlar. Türkiye'deki durum hepimizin malumu, özellikle Türk lirasındaki büyük erime. 81 milyar Türk lirası fonladı Merkez Bankası bugün piyasayı. Repo ihalesi yaptılar efendim. Merkez Bankası'nın bir de raporu var. Reel efektif döviz kuru raporu. 1990'lardan bu yana açıkladıkları bir rapor. İşte o da zaten çok net bir biçimde, hatta belki de yeterince görüyor muyuz bilmiyorum, İktisatçılarla da konuşmak gerekiyor. Döviz kuru karşısında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru karşısında %54,3 seviyesinde gerilemiş durumda Türk lirasının değeri yerlerde sürünüyor efendim. Maalesef çok üzücü ama öyle, elimizdeki para pul olmuş durumda. Türkiye'ye Çin modeli diyorlar, biz de bu hafta konuşmaya çalışacağız bu Çin modeli ne alakası var, Türkiye nere, Çin nere şeklinde. Çin'in dış ticareti Ocak-Kasım ayları arasında %22 oranında artış gerçekleştirmiş. Ama tabii dış ticaret hacmi artıyor. İhracat hacmi %21,8 artmış. İthalat hacmi %22,2 artmış. Belirli dengelere oturarak bunlar tabii Çin'de artış sergilemekte. Ve ticaret fazlası da Çin'in ilk 11 ayda, 2021'in 11 ayında %20,1 artmış. 3 trilyon 770 milyar yani 589 milyar dolar. Yani Çin'le boy ölçüşebilmek ya da Çin'le bir kıyaslama yapabilmek çok mümkün mü? Emin değilim. Evet, Amerika'dan notlar var. Amerika'da The Hill gazetesi yayınlamış. Harvard ve Harris'in Kasım sonu 2 Aralık arası anketi yaklaşık 2000 Amerikalı ile yapmışlar. Bugün seçim olsa Trump yeniden başkan oluyormuş. Yani hepimizin aslında öngörüsü Biden'lı bir demokrat dönemden sonra Trump ya da Trump'tan daha beterinin Amerika'da iktidar olabileceği yolunda şüphelerimiz diyelim devam ediyor. Bu tek bir anket tabii belirleyici değil. Sonuçta daha çok da zaman var ama ara seçimler gelecek sene Amerika'da daha bir net bir resim çıkartabilecek. Epey iyi gözüküyor Trump'ın durumu eğer aday olursa 2024 seçimlerinde, ama şimdiden daha Demokratik Parti'nin yıprandığını söylemek mümkün. Joe Biden 9-10 Aralık'ta demokrasi zirvesi toplayacak yaklaşık 110 ülke. Dünya liderleri var, sivil toplum örgütleri, Amerika bu işleri hep STK'lar yoluyla, NGO'lar yoluyla hallediyor. Bir değişik bir hedef şöyle özetliyorlar. Demokratik yenilenme için somut bir gündem belirleme, bugün demokrasilerin karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin üstesinden gelme, otoriterliğe karşı savunmaya geçme, yolsuzlukla mücadele, insan haklarını teşvik etmek. Liderler bu zirvede anlamlı iç reformlar ile taahhütler ve belirli eylemler açıklamaya teşvik edilecekmiş. Son derece soyut. Yani özetle bu demokrasi zirvesi nedir deseniz hiçbir somutlayabilecek hiçbir şey yok açıkçası. Şimdi tabii bu aslında belki biraz Amerika'nın yine iç sorunu, böyle dışarıyla alakasız bir şey. Trump yönetimi döneminde bunu Amerikalılar da demokratlar tabii teslim ediyorlar. Amerika'da demokrasi çok yıprandı. İşte demokrasiden bir kopuş süreci yaşandı. Şimdi liderlik ile hem Amerikan hem de dünyada demokrasiye katkı diye sunuluyor. Mesela somutladıkları insan haklarını ihlal etmede kullanılacak teknolojilerin ihracatını engellemek. Ya kardeşim, insan düşünüyor yani 2000'lerin başından itibaren milyonlarca vatandaşını Amerikalılar dinlediler. Hangi teknolojiyi kim ithal etmeyecek, ne olacak ne bitecek? Onun nasıl kullanıldığı tabii bu anlamda bir liberal hukuk sistemi hala işliyor Amerika'da ama iktidarı tehdit etmediği ölçüde işliyor. İktidarı ya da iktidar muktedir olanları tehdit ettiği anda her şeyi kesebiliyorlar. Zaten diğerleri otoriter devlet dedikleri de benzer bir içerik olarak baktığınızda durum aynı oluyor. Sesinizi fazla çıkartmıyorsanız, itirazınız yoksa kimse size dokunmuyor. Aynı hikaye. Efendim, yüzden fazla ülke tabii Freedom House'la onların tabii Freedom House'la ayrıca tartışmalı bir kurum ama onların bu özgür ülke, yarı demokratik ülke falan şeyleri var, puanlamaları var. Bu zirveye katılacak ülkelerin 77'si Freedom House'a göre özgürmüş. 31 ülke yarı demokratik, 3 ülke özgür değilmiş. Irak, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Ama yine de çağırıyorlar, o önemli değil orası. Bosna Hersek'i davet etmemişler mesela efendim ama Kosova'yı davet etmişler. Neye göre belirlemişler anlamak zor. Pakistan katılıyor zirveye ama Sri Lanka katılmıyor. Enteresan. Nijer çok düşük puanları. Yani aslında Çin'i çağırmıyorlar. Tayvan'ı çağırıyorlar tabii bu arada. Rusya'yı zaten çağırmıyorlar. Nazilerin işbirliği yaptığı koalisyon devlet kademelerinde etkin olduğu Ukrayna'yı çağırıyorlar. Böyle biraz baktığım zaman Amerika'nın stratejik gördüğü yerlerdeki ülkeler. Demokrasiyle ilgisi fazla değil bunun açıkçası. Beyaz Saray, Cem Psaki, davet edilmek eylemlerin onaylanması demek değil diye bir açıklama yapmış. Yani peki o zaman ne alaka, yani niye yani böyle bir şey yapıyorsunuz diye soran olmuş mu bilmiyorum ama demokrasi devam eden bir süreçtir. Yine muğlak muğlak bir takım laflar. Küresel çabalarımız var demiş. Bu arada ekonomistin demokrasi endeksine bakılırsa Amerika 10 üzerinden 7.92 puanla kusurlu demokrasi sınıfına giriyormuş. Bu da ayrı bir kategori tabii. Çok acayip. Şimdi evet, yani Amerika burada muhtemelen Çin'e ve Rusya'ya karşı cephe oluşturmak için böyle bir demokrasi başlığı atıyor. Ya bizimlesiniz ya karşımızdasınız diye bir mantık, tıpkı Bush yönetimi, Oğul Bush yönetimi dönemindeki gibi işletiyor. Tabii en başta Çin bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Beyaz kitaplarında malum Çin Halk Cumhuriyeti'nin demokrasi dekoratif bir süs değildir vurgusu var ve halk demokrasisi olduklarını düşünüyorlar Çinliler. Amerika'nın kapitalist demokrasisine karşılık kamucu, insan merkezli ekonomik sosyal kalkınmayı, gelişmeyi halka dayanan bir yönetimi anlıyor Çinliler bu şekilde. Anlıyorlar. Kapitalist demokrasinin iyi bir demokrasi olmadığı görüşündeler. Amerikalılara mesela Remlin Üniversitesi'nden Amerikalılara 10 soru çıkartan bir çalışma yapmışlar. Çoğunluğun demokrasisi mi Amerika'da, azınlığın demokrasisi mi? Gücün kötüye kullanılmasına yol açıyor mu? Efendim, gerçekten özgürlüğü mü savunuyor yoksa ikiyüzlü mü ifade özgürlüğü, insan hakları konusunda? Böyle böyle sorular var. Dışarıda tabii Amerika'nın yabancı askeri müdahaleleri, başka ülkeleri kendi çıkarları için şekillendirirken giriştiği işgaller, onlara atıflar yapmışlar raporda. Çin Dışişleri Bakanlığı da bir rapor yayınlamış. Onlar daha böyle farklı kodlamışlar. Yani Amerikan demokrasisi en başta iyiydi ama özünden ve özgün şeyinden uzaklaştı demişler. Amerika'yı kusurlu demokrasi görüyor Çinliler. Suistimal ediyorlar demokrasiyi. Kendi modellerini ihraç etmeye kalkışıp tüm dünyaya da bir de zarar veriyorlar demişler. Temsili kurumların Amerika'da yozlaşmış olduğu tespiti yapmış Çin Dışişleri. Para ve ekonomik güç Amerikan demokrasisini belirliyor. Parasız olanın hiçbir hükmü yok Amerikan demokrasisinde iddiasında bulunmuşlar. Karar süreçleri bir de aksadığı için halk hayrına icraat da yapılamıyor. Adeta yönetilmeme ilkesine dayandırıyorlar demişler. Bir de Çin Devlet Konseyi Çin işleyen demokrasi başlıklı, bakın Çinliler bu işe epey bir takmışlar bu kadar raporlama olunca, işleyen demokrasi başlıklı bir rapor yayınlamışlar. Komünist Parti'nin kurumsal işleyiş, temsilde adalet, karar almada etkinlik ve ortak hayra hizmet bakımından Amerika'nın çok partili, çok partili dedi de iki partili aslında, parlamenter sisteminden üstün özelliklere sahip olduğu tespiti yapılmış efendim. Böyle bir enteresan bir durum. Rusya'dan tabii Rusya'nın büyükelçisi, Amerika'daki büyükelçisi, Çin büyükelçisiyle birlikte bu konuda ortak makale yazdılar ama Rusya bu kadar da uğraşmadı bu Amerika'nın tanımladığı demokrasi meselesiyle. Tabii herhalde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden gelmenin bir refleksi olsa gerek diye düşünüyorum. Yoksa Rusya'nın da eleştirileri var tabii. Evet, ABD Savunma Bakanı hafta sonunda Çin'in Tayvan yakınlarında uçuşlarından provaya benziyor diye endişe beyan etmişti. Bir yandan biz ama tek Çin politikasını destekliyoruz demiş Lloyd Austin. Bir yandan savunma yeteneğini geliştirmesi. Ya o zaman tek Çin politikasını niye destekliyorsun? Ya bir acayip düşünsenize. Bir ülkenin egemenliğini destekliyorsunuz ama o egemenliğin bir parçası görülene kendisini savunmak için savunmasını desteklemekten bahsediyorsun. Tuhaf bir karmaşa. Tabii jeopolitik hikaye bunun arkasında. Dün Beyaz Saray Beijing'de, Pekin'de yapılacak kış olimpiyatları 4-20 Şubat tarihlerinde olacak. Diplomatik boykot kararı aldıklarını açıkladı. İnsan hakları gerekçesi, Sincan özerk bölgesi, diğer konular diplomatik ve resmi heyet göndermeyecekler. Ama sporculara destek beyan ediyorlar. Sert bir mesaj demişler, ne kadar sertse. Fakat Pekin bunu hemen ciddiye almış. Hataların bir bedeli olacak demiş. Çinli sözcü bir Amerikan komplosu bu demiş olimpiyatlarla ilgili olarak. Evet, bu meselelere daha derin bakmak da lazım. Çünkü Avrupalılarda bir Global Gateway, kuşak ve yol girişimine karşı 300 milyar euroluk bir proje açıklamışlardı. Şimdi Biden yönetimi böyle bir demokrasi zirveleriyle organize ederken herkesi buradan Çin'e bir takım mesajlar da çıkıyor. Evet, gelelim Rusya ile Ukrayna üzerinden pişirilmeye çalışılan, Rusya'ya yönelik sınırlarda büyük bir askeri faaliyete dönüştürülen NATO'nun ve Amerika'nın girişimlerini. Tabii Ukrayna bu konuda çok rol oynuyor. En son Savunma Bakanı Alexey Reznikov, Ukrayna topraklarına Anglo-Sakson devletleri, Amerika, Britanya ve Kanada askerlerini davet etti. Açıkça yabancı askerleri kendi ülkesine davet ediyor. Avrupa'yı biz savunacağız diye de bir laf uydurmuş durumdalar. Tabii Almanya, Fransa kendilerinin burunlarının dibinde olduğu için böyle şeylere daha dikkat, bir tık daha diyelim dikkat ediyorlar Amerikalılardan. Yetinmemiş kendisi, aynı zamanda Atlantik Konseyi için Ukrayna Savunma Bakanı bir de makale kaleme almış. Orada da alenen Avrupa'yı, eğer bizi desteklemezseniz sığınmacılar, savaş çıkarsa bütün sığınmacılar size akar diye de tehdit etmiş Ukrayna Savunma Bakanı. Zaten 2014'ten bu yana Ukrayna o kadar kötü bir ülke haline geldi ki, o kadar acıklı ki, Ukraynalılar için çok üzgünüz tabii, bu kadar neonazi rejim olunca 2 milyon insan Rusya'ya, kalanı da epeyce bir yüklü bir Ukraynalı da Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kaldılar. Kendi ülkeleri bu hale geldiği için ama böyle bir çağrı yapmış. Amerika'nın Afganistan'dan çıkarttığı ki bir kısmını bırakmıştı Taliban'a, silahları da istemiş kendisi Ukrayna Savunma Bakanı. Böyle de bir acayip onursuz durumlara da düşürüyor ülkelerini. Evet, bugün dediğim gibi 18'de Putin'le Biden'ın görüşmesi var. Video konferans yoluyla ilk kez, aslında böyle bir hat vardı ama ilk kez kullanılacak. Joe Biden görüşme öncesinde Almanya, Fransa, İtalya ve Britanya liderleriyle telefon görüşmeleri yapmış. Onlar da Ukrayna üzerinden kaygılarını efendim dile getirmişler. Duruma dair endişelerini dile getirmişler. Anthony Blinken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmüş. Efendim CIA Direktörü William Burns işte Rusya liderinin risk iştahını asla hafife almamalı falan gibi böyle cicili bicili laflar etmiş durumdalar. Rusya ise bu Putin-Biden buluşmasında zaten daha önce kırmızı çizgilerini ortaya koymuşlardı. Eskiden Sovyetler Birliği'nin parçası olan, Sovyetler Birliği'ne liderler çıkartmış olan Ukrayna'nın Ukro-Naziler tarafından Batı'ya kukla yapılması ve tabii Ukrayna'da yaşayan, Rusça konuşan akraba topluluklarla ilgili Moskova'nın kaygıları var. Donbas meselesi en başta kırmızı çizgileri konuşacağı söyleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu şekilde açıkladı. Bir de yani bir yönüyle NATO'nun artık Rusya'yı çevrelemekten vazgeçmesi mütemadiyen. Bunun için anlaşma, hukuki güvence içeren bir anlaşma istediklerini açıkça dile getirmişti Putin. Bir yandan da tabii Ukrayna'da Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını uygulayarak yani Donbas bölgesindeki iki cumhuriyete özerklik vererek altına da imza koydukları için. Bunun için biraz Ukrayna'nın sıkıştırılması vurgusu yapacaklar. Büyük ilerleme kimse beklemiyor. Kremlin sözcüsü de bu yönde açıklama yaptı. Dün de perişan haldeki ikili ilişkileri güvenlik garantisi talebini ele alacaklarını dile getirmişti. Sergey Lavrov'un açıklamaları var bu bağlamda. Tabii o önemli. Ancak Biden yani Kiev'dekilerin kendi iradeleri yok ancak Amerika söylerse Minsk anlaşmalarını uygularlar diyerek Lavrov olup biteni dile getirmiş efendim. NATO saldırganlığı Ukrayna üzerinden pişirilen yeni savaş çok riskli tabii hepimiz için çok riskli. Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Yeşiller Partisi'nden son derece Amerikancı olarak biliniyor Baerbock. Bu konuda açıklama yapmış. İyi bir sinyal diye nitelendirmiş. Son dönemde de bizim dış politikada Avrupa Birliği olarak sesimiz çok kısık kalıyor canım falan diye de bir şikayet etmiş. Asıl dikkat çekici bu hafta buna da bakmaya çalışacağım. Bu video konferans zirvesi öncesi Rusya lideri Yeni Delhi çıkartması yaptı. Asya'da Çin'e karşı Amerikan yönetiminin en önemli gördüğü ülkelerden bir tanesi. O kadar önemli ki Türkiye'ye yaptırım uyguluyorlar. S-400 yani yumuşak yaptırım diyelim ama S-400 füzeleri yüzünden Hindistan S-400'leri bu yıl sonuna kadar alıyor ve Amerikalılar hiç Hindistan'ı tehdit dahi edemiyorlar. O kadar önemli. 2+2 formatında savunma ve dışişleri bakanları toplantısı vardı. Ardından Putin gitti. 21. Rusya-Hindistan zirvesini yaptılar. BRICS zirvesinden bu yana 2 yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştüler. Ortak açıklama var. Afganistan'da var. BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi, veto mekanizmasının mesela Hindistan gibi bir ülkeyle güçlendirilmesi olabilir. Misal ben aklıma buradan çıkan konu olarak söylüyorum. İran'ın nükleer anlaşması, Suriye'de BM kararları gereğince yani Esad'sız çözüm falan diye diretemezsiniz o BM kararlarına göre çözüm bulunması gibi unsurlar var. Aşı sertifikası var. Uzayda silahlanma yarışının önlenmesi var. Ortak açıklamada. Ama tabii asıl önemlisi askeri işbirliği anlaşmaları olduğunu belirtmek lazım. 2 milyon ton petrol tedariği 2022'de Hindistan'a Rusya tedarik edecek. Rosneft'le Hindistan petrol şirketi arasında anlaşma imzalanmış. 600 binden fazla Kalaşnikov tüfeği üretilecek. Ayrıca silah ihracat şirketi Rusya'nın bunun başkanı Alexander Mihayev de silah anlaşmalarında dolar kullanımının neredeyse bırakıldığını söylemiş. Bu da dikkat çekici. Ruble ve rupi üzerinden yapılması. Doların tabii egemenliğini dünyada kırmadığınız müddetçe Amerika hegemonyasını kırmanız çok kolay bir şey olmuyor. İş ekonomi politiğe bakıyor yani neticede. Velhasıl hakikaten önemli burada. Tabii Çin'e karşı değil Rusya ile Hindistan'ın ortaklığı her zaman belli dengeleri gütmüşlerdir. Burada daha çok AUKUS önemli açıkçası. O yüzden yanlış algılara da kapılmamakta fayda var. Amerika'nın Britanya ve Avustralya ile birlikte kurduğu bu pakttan rahatsızlık dile getiriliyordu. Hindistan'ı bu pakta katamadılar mesela. Yani katmayı daha başka formatlarla, kuatlarla genişletmeyi hedefliyorlar ama aynı zamanda Hindistan'ın geleneksel olarak Rusya ile ilişkileri de son derece güçlü. Dikkat çekici bir ziyaret bu. Evet, Avrupa'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi meşhur Belarus üzerinden körüklenen göçmen meselesinde Polonya'da kalan göçmenlerin iade edilemeyeceğine hükmetmiş. Neyse ki biraz böyle hukuk çalıştırmışlar kendi açılarından. Belarus'a yaptırımlar devreye sokuluyordu. Belarus'ta AB ve İngiliz havayolu şirketlerine yaptırım sinyali vermişti. Burada zayıf koşullarda Belavia bu Ryanair olayı geçen baharda sonrası mecburen Orta Doğu uçuşlarına yönelmek zorunda kalmıştı. İflasını eşiğine getirdiler Belarus Devlet Havayolu Şirketi'ni. Papa Francesco hafta sonu Rum yönetimi ve Yunanistan'ı ziyaret etmişti. Rusya'yı da Rus Ortodoks Kilisesi'ni de ziyaret etme planını açıklamış daha sonra. Henüz hazırlanmış bir şey yok ama 2016'da ilk kez böyle kiliseler bölünmesinden bu yana 1054'te bir ziyaret zaten gerçekleşmişti. Moskova'ya gitmeye hazırım demiş. Britanya Başbakanı Boris Johnson Efendim 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklamış ve bunu açıklarken de polis üniformalarını giymiş, kepini takmış, uyuşturucu baskınına katılmış. 300 bin sorunlu uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söylüyor kendisi Britanya'da. Burada en son skandal çıktı. Parlamento tuvaletlerinde de kokain izleri bulmuşlar efendim. Parlamenterler ve veya çalışanlar da bu işlere bulaşmış gibi gözüküyorlar. Ve Fransa'da Nisan 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Adaylar artık netleşiyor. Macron henüz açıklamamış olsa da. Aşırı sağcı İslam ve göçmen karşıtı aday Eric Zemmour ilk mitingini yapmaya kalkışınca biraz pataklanmış anladığımız kadarıyla. Bir fuar merkezinde Paris yakınlarında 9 günlük iş göremez raporu vermişler. Le Pen hep konuşulup duruyordu ama artık onun da daha aşırı sağı çıkmış. O da merkeze çekilmiş durumda. Almanya 16 yıllık Merkel dönemi artık sona eriyor efendim. Merkel başbakanlığı vekalten üstleniyordu, yürütüyordu. Şimdi artık federal meclis özel oturumla buluşup Olaf Scholz'un başbakanlığını onaylayacak. Çarşamba günü itibariyle Almanya'nın yeni bir başbakanı, yeni bir hükümeti olacak. Merkel tabii 2008 mali depremi, 2015 göçmen krizi, efendim 1 milyon civarında göçmen alınması, aşırı sağın güçlenmesi, Covid-19 pandemisi epey terledi son 12 senede ve artık biraz 67 yaşında emekli olup dinlenmeyi planlıyor anladığımız kadarıyla. Geçen hafta epey detaylı konuşmuştuk. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bu konuda Türkiye ile ilişkilerde göçmen meselesinde konuşmuş. CNN'den Christina Mampur'un programına katılmış ve Türkiye'ye işbirliği çağrısı yapmış. Birlikte çalışmalıyız demiş. Böyle arada yapıyor böyle çağrılar Mitsotakis efendim. Yunanistan sağcı başbakanı. BM Libya özel temsilcisi Jan Kubris istifa etmişti 23 Kasım'da. Yerine Amerika'nın eski diplomatı, Libya diplomatı, Libya özel temsilcisi Stephanie Williams atanmış danışman olarak BM Genel Sekreteri tarafından. Tabii bütün hedef 24 Aralık'taki seçimler. Zaten dosyayı da iyi bilen bir Amerikalı diplomat ve sessiz derin Amerikan diplomasisini Libya'da başarıyla Amerikalılar açısından tabii ki uygulamış bir diplomat. Evet, Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti, 2 günlük resmi ziyaret. Birazdan Musa Özurlu ile birkaç dakika sonra konuşacağız efendim. Doha'da Katar Şeyhi Temim Bin Hamed El Thani tarafından resmi törenle Cumhurbaşkanı karşılandı. 2 saati aşkın görüşmeleri var, mesajları var. Dün ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanı'nın Katar Dışişleri Bakanı ile açıklamaları vardı. Orada maalesef son derece talihsiz formülasyonlar yapılmıştı. Katarlı bakan Türkiye'deki ekonomik gidişatın kendileri için fırsat teşkil ettiğini söylemişti. En çok tabii Türkiye'nin değerli şirketleri, kamu şirketlerinin satışı büyük kaygı konusu hepimizde. Dolayısıyla pek nahoş olmuştu o cümleler. Bir gazeteci de acaba Katar'a mali destek talebi için mi Türkiye'ye gidiyor diye sorunca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'a Türkiye'ye para gönder, spesifik olarak para göndermesi için değil, ilişkilerimizi geliştirmek için geldik diye bir açıklama yapmıştı ama herkes Katar'dan para istendiği görüşünde kamuoyu büyük azımsanmayacak bir kesimi, içinde bulunduğumuz vahim durum düşünülürse böyle bir görüşte anlaşılan. Savunma Bakanı da Doha'ya gitti. Tabii Türkiye-Katar ilişkileri İhvan cephesi bağlamında çok güçlü. Körfez krizi 2017'de patladığında Türkiye büyük destek vermişti. Asker gönderildi yaklaşık 5000 kadar. Bir de son dönemde tabii Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu açısından Katar dikkat çekici bir adım attı. Rumların bu 5 numaralı parsel, Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde bulduğu için eleştirdiği bu parselle ilgili ExxonMobil ve Katar petrollerine ihale verildi efendim. Dışişleri sözcüsü de tepki açıklaması yaptı ama hatta Cumhurbaşkanı da tepki açıklaması yaptı. Fakat ben hiçbirinde Katar'ın ismini görmedim. Hep Rumlar eleştiriliyor burada. Tabii özel şirketlere dokunulmuyor, onlar başka şeklinde düşünülebilir efendim. Sedat Peker'in gözaltına alındığı iddiası ben de dün Excel'in çıkışında son anda görmüştüm ama tabii haber bir kere İhvan yayın organı El Cezire'de çıkmış ve düzeltmek durumunda kalmışlar. Gerçi biraz sessizliğe büründüğüne de işaret ediyorlar. Hani Türkiye artık BAE ile de normalleşmeye girdi. Türkiye'deki bayağı bir kirli dosyanın açılıp saçılmasında payı olduğu düşünülen suç patronu, suç dünyasının ismi Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi mi oldu acaba soruları yaratmıştı herkeste, ama öyle bir şey olmamış. Haber analizde düzeltmişler biraz üst turuplu bir biçimde. Velhasıl şimdi Katar'la anlaşmalar var. Bir baktım hiç, yani içeriklerini tam anlayamadım. Afet acil durum. Efendim ne bu? İşbirliği konulu niyet mektubu. Kurumsal işbirliği tesis edilmesi. Böyle çok önemli bir anlaşma göremiyorum açıkçası. Kültür Turizm Bakanlıkları 15 anlaşma var ama yatırım ofisi, iş derneği, iş insanları derneği arasında mutabakat zaptı. Bla bla bla bla. Böyle anlaşmalar var. Niye gitti Erdoğan? Tam olarak pek anlayamadım bu anlaşmalardan doğrusu. Birazdan Arap basınında da nasıl görüldüğünü soracağız Musa Özurlu'ya. Arkadaşlar arayabilirsiniz bu arada. Merkez Bankası aynı zamanda Başkanı Kavcıoğlu Katar Merkez Bankası'nda görüşmeler yapmış, ama acaba oradan bir şey mi çıkacak hakikaten? Dikkat çekin. Şimdi Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini biliyoruz. Suudi Veliaht Prensi de 2017'deki bu abluka Ocak ayında sona ermişti. Katar'ı da içeren bir körfez turuna çıkmış. Çok dikkat çekici. Umman'la başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt'le tamamlayacak. Dün Suudi Veliaht Prensi ile Erdoğan arası bir görüşme olur mu diye iddialar ortaya atılmıştı ama Türk yetkililer, bir de Katarlı kaynak, körfezden iki kaynak, bir Türk, bir körfez kaynağı, yani programları uyuşmadı diyen bir açıklama yapmıştık. Kaşıkçı vakası yüzünden Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri epeydir gergin. Türkiye çok ağır suçlamıştı Veliaht Prensi. Körfez turunda da görüşme olmayacak ama daha sonra olabilir diye de vurgulamışlar. Şimdi bir de bunu tamamlayacak birkaç notu aktarıp hemen konuğumuza döneceğim. Dün yine Laskiye Limanı'na İsrail'in hava saldırısı, İsrail'e atfediliyor, üstlenmediler. Hava saldırısı vardı Suriye topraklarında. Ama Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahran'ı ziyaret ediyor. Çok dikkat çekici. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat Tahran'ı ziyaret ediyor. İbrahim Reisi ise Amerika'ya, IŞİD'in asıl kaynağının Amerika olduğu ithamları eşliğinde nükleer anlaşma ile ilgili Dışişleri Bakanı'ndan İran'ın Viyana'da başladı ama sonsuza kadar açık değil bu pencere diye mesajlar vermiş durumda. Böyle körfezde son derece karışık bir tablo önümüzde beliriyor diyelim ve hemen Musa Özurlu'ya dönelim. Hoş geldin Musa yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum Musa katıldığın için. Epeydir Orta Doğu'ya da bakamıyorduk. Başka bir sürü gündem, dünya gündemi çok yoğun son dönemde. Fakat tabii Türkiye'de özellikle ekonomik krizle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri Körfez hattıyla yeniden, sadece Körfez'de değil belki İsrail'de var bunun içerisinde, bir dış politikaya bir yeni bir ayar verme gibi bir takım algılar oluşmuştu. Bunun arkasındaki jeopolitik çok anlaşılamadı. Aslında Türkiye dış politikada hangi adımları tam olarak niye atıyor, ben tam olarak da çözebilmiş değilim doğrusu söylemek gerekirse, ama dikkat çekici gelişmeler. BAE ile kanlı bıçaklı olunmuş idi. Şimdi işler değişiyor. Şimdi Katar'a Cumhurbaşkanı ziyarette bulundu. İçeriye bakıyorum, ben pek anlayamadım niye gittiğini Cumhurbaşkanı'nın. Arap medyasında sen çok iyi takip ediyorsun. Nedir bu Türkiye'nin son Körfez'e yönelik hamlelerine bakış diye sorarak başlayayım.
Evet. Aslında bir süre öncesine geri dönmemiz lazım. Yani şey anlamında, Arap basınında yer alan yorumlarla ilgili olarak da. Yani daha işte bu Libya, Mısır, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ikilisi ve Katar arasında tekrar anlaşmanın işte sağlanmış olması bir şekilde, tam da o dönemlerde Türkiye'de bu yorumlar içerisinde yer alıyordu ve tabii Türkiye'nin bir şekilde Arap dünyasının artık dışında kaldığı gibi bir şey söz konusuydu. Yani bir görüş söz konusuydu ağırlıklı olarak. Ve pratiğe baktığımız zaman da gerçekten de bunu görüyoruz. Yani Mısır'la işte sorun yaşıyor. Diğer taraftan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle sorun yaşıyor ki zaten bu üçlüyle sorun yaşamak demek aslında bütün Orta Doğu ve Arap dünyasıyla sorun yaşamak demek. Çünkü bir Kuveyt'in ya da işte Bahreyn'in çok da büyük bir önemi yok. Ama bu ülkeler artık belirleyici ülkeler ve gündem bir şekilde bunların üzerinden yürüyor. Dolayısıyla bunlarla ilişkiler aynı zamanda işte Orta Doğu'yla ilişki demek. Şimdi Türkiye'nin son dönemlerine, son yıllarına baktığımız zaman Arap Baharı'yla birlikte bir şekilde Orta Doğu'dan koptu Türkiye. Ve bunun yanında tabii zaten Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri bir takım sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla tam anlamıyla Doğu Akdeniz ve Libya'yı da katacak olursak bütün etrafında neredeyse anlaştığı hiçbir ülkenin kalmadığı bir ülke haline geldi. Ve dolayısıyla Türkiye çok büyük bir yalnızlık içerisinde şu anda. Tabii bunun bir takım başka sonuçları da var. Yani Türkiye'nin işte ekonomik olarak şimdi çok zor günler içerisinde olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içerideki siyasal pozisyonu ve yakın gelecekle ilgili olarak Türkiye'de işte yapılan tahminler ya da artık beklentiler gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biraz daha geriye dönme ihtiyacı hissettirdi Erdoğan'a. Ve bir şekilde Orta Doğu'ya tekrar acaba dönebilir ya da ilişkileri geliştirebilir miyim düşüncesiyle zannediyorum işte adımlar atıldı. İlk olarak tabii hani Mısır'la ilgili olarak gördük bunu ama aslında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ikilisinin Katar'la yapmış olduğu anlaşma sonrası bence şey oldu. Yani Katar'ın da aslında bir şekilde müdahil olmasıyla bir yumuşama havası oluştu. Fakat hala dikkatli olduklarını gözlüyoruz. Yani az önce
öyle mi? Nasıl mesela?
Ya şöyle, mesela sen az önce Muhammed Bin Selman'ın programını anlattın. Evet, gerçekten de aslında bir yandan yoğun. Çünkü o gezinin amacı İran'a karşı bu nükleer meselesi başta olmak üzere bütün bu ülkelerin tek ses halinde cevap vermelerini sağlamak. Bunun orkestrasyonu için aslında dolaşıyor bu ülkeleri. Dolayısıyla gezisi yoğun ama ne olursa olsun iki gün sonra yani Erdoğan Katar'dan ayrıldıktan sonra Katar'ı ziyaret edecek. Dolayısıyla denk getirilemez miydi bir şekilde? Evet, getirilebilirdi. Ya da daha olumlu bir açıklama yapılamaz mıydı? Evet, yapılabilirdi. Fakat bunun yapılmamış olması hala aslında Suudi Arabistan'la Türkiye arasında bir takım o işte aracılarla işte yapılan görüşmelerde bir takım şartların yerine getirilmediğini gösteriyor ki demek ki dikkatli bir yaklaşım söz konusu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin tabi bunlar bir süre önce Türkiye'ye böyle bir ziyaret yapmış olması, bir şekilde işte yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu iade edecek olması bu ziyareti ve sonrasında da işte bir yatırım vesaire gibi bir takım konuların gündeme gelmiş olması her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor bence. Çünkü şöyle bir şey de var. Suudi Arabistan özellikle bu konuda belirleyici ülke ve ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin buraya ziyaretini zaten aslında Suudi Arabistan'la görüşmelerin ön adımı olarak değerlendirmiştim. Ki zaten hemen arkasından Muhammed Bin Selman'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme olasılığından bahsedildi ki bugün Arap basınına baktığım zaman hemen her haberde yani çeşitli görüşlerden bu arada yani Müslüman kardeşlere yakın olanlardan işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın olanlardan ya da işte bütün Orta Doğu çapında yayın yapan kanallar ya da gazetelere baktığım zaman vurguladıkları tek ortak nokta Erdoğan'la Muhammed Bin Selman görüşecek mi? Yok artık görüşmeyecekler böyle bir takım açıklamalar yapıldı ve özellikle bunun üzerinde duruluyor. Sanki Katar'a değil gezi Suudi Arabistan'aymış gibi ya da işte Katar'ın hiçbir alakası yokmuş da Muhammed Bin Selman'la Erdoğan buluşacaklarmış gibi bir hava var. Dolayısıyla bu çok önemli çünkü işte dediğim gibi yani bu şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin ziyaretinden sonra Türkiye'nin aynı zamanda Orta Doğu'ya dönme isteğiyle beraber çünkü Türkiye'nin de bir takım girişimleri vardı bu konuda dönme isteğiyle beraber bir şekilde Suudi Arabistan'ı belki öne çıkartmamız gerekecek bu Katar gezisiyle ilgili olarak da. Yani resmi açıklamada şey var işte bir takım işte anlaşmalar yapıldı. Tamam işte kültürel vesaire. Yani
evet fazla bir şey yok anlaşmalarda çünkü.
Belki yarın bir şey daha açıklanır. Onu bilemiyoruz ama çok da özel bir durum söz konusu değil. Ha bu arada evet. Katar'a bu gezi biraz da sanki bir güven oyu gezisi. Çünkü dikkat edecek olursak Birleşik Arap Emirlikleri ön almaya başladı. Yani Katar'ın yerine özellikle ve Türkiye'ye yapılan bu ziyaret bir şekilde Katar'ı devre dışı bırakabilir de. Ya şimdi tamam, yani aralarındaki problemler çözülmüş gibi görülüyor, işte üç şeyinde ülkenin işte prensleri bir araya geldiler, bir takım pozlar verdiler ama hala rekabet devam ediyor ve hala Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri birbirlerinden rahatsızlar. Dolayısıyla ikili istediğini birbirlerinden almış değiller ve her an yine aslında aynı duruma dönülebilir. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ziyaretinden muhtemelen Katar rahatsız oldu ve aslında Erdoğan'ın bu gezisi bir yandan belki de bir teyit gezisiydi. Yani bir güven tazeleme gezisiydi. Bunun yanında tabii aynı zamanda Muhammed Bin Selman'la görüşme olasılığı ya da Katar'ın bu konuda Türkiye'ye bir şeyler yapabileceği sözünü vermiş olması da etkili olabilir. Bir şeyi daha not etmek lazım. Son dönemde işte ExxonMobil'le Katar gaz arama şirketinin yapmış olduğu anlaşma çok kritik bir anlaşma. Yani Türkiye ile bu kadar stratejik bir takım ilişkilere rağmen Katar'ın Doğu Akdeniz'de hem de Kıbrıs Rum tarafından izin alarak böyle bir şeye kalkışmış olması ve Türkiye'nin buna tepki göstermiş olması da bence düşünmesi gereken.
Musa orada yani tepki kime, ben çok anlayamadım. Çünkü bütün metinlere baktığım zaman mesela Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç Rumlara tepki gösteriyorlar. Katar'a hiçbir ifade... Ya Katar geçmiyor bile işin ama içinde. Nasıl oluyor da oluyor bu yani?
Şöyle ama...
Özel şirket diye mi yani? Nasıl?
Tabii, Tanju Bilgiç'in açıklamasında şöyle bir şey var. Yani hiçbir yabancı ülkenin oradan işte gaz, yani gaz çıkarma, hatta hidrokarbon işte çıkarma faaliyetleri içerisinde olması kabul edilemez diyor. Katar da bir ülke sonuçta. Yani burada doğrudan aslında Katar'ı şimdi kıracak bir şey, bir üslup içerisinde değil Türkiye. Ama ne olursa olsun sonuçta 10. parselle ilgili olarak anlaşmayı yapan Katar, dolayısıyla Türkiye'de 10. parselle ilgili tepki gösteriyorsa, bunun bir tarafı tamam ExxonMobil bir şirket ama diğer taraftan da bir ülke, daha doğrusu bir ülkenin, yani Katar'ın petrol gaz şirketi. Dolayısıyla burada Katar'da kastediliyor Amerika Birleşik Devletleri ile beraber ve bu nedenle de Türkiye bir takım şeyleri sağlama almak istemiş olabilir. Çünkü Katar sonuç itibariyle orada tamamen şu anda Türkiye'nin tezlerine aykırı bir adım atmış bulunuyor. Bu tamamen işte Türkiye'nin Libya'daki adımlarına da, Doğu Akdeniz'deki adımlarına da darbe vuracak bir adım.
Peki Musa, bir dün de hakikaten çok üzücü şeyler gördük basın toplantısı sırasında, Dışişleri Bakanları arasında. Yani bunlar Arap medyasında ele alınıyor mu? Bu aslında bir oradaki algılayış biçimini mi yansıtıyor diye ben açıkçası aklıma düştü. Hani Türkiye'deki kriz halinin kendilerine fırsatlar sunduğunu, yani bu formülasyonda bir hata varsa da düzeltelim bu arada. Yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu biz para istemeye gelmedik demek durumunda kaldı. Gerçekten çok üzücüydü. Araplar biraz böyle Türkiye'yi sersefil vaziyette mi görüyorlar? Nasıl bir algının ürünüdür bu, fırsatlar sunuyor bakış açısı?
Ceyda Karan bir süredir bütün bu Arap gazetelerinde, işte kanallarında, internet sitelerinde Türk lirasıyla ilgili olarak hemen her gün haberler görüyordum. Yani Türk lirasının değer kaybıyla ilgili olarak ve özellikle şey var. Yani bu gezilerle beraber orada oluşan hava, Türkiye'nin sadece ve sadece maddi ihtiyacı nedeniyle şu anda bu gezileri düzenlediği ya da Türkiye'ye işte Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ziyaret yapıldığı yönünde. Dolayısıyla maalesef orada hava böyle. Yani Türkiye adına. Fakat tabii şey var, yani hani Türkiye bir şekilde tamam yalanlıyor bunu ama şöyle bir şey var, gerçekten de hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin hemen zaten gezi sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri Kalkınma Fonu Başkanı'nın Türkiye için 10 milyar dolar ayırdık demiş olması bile zaten bunu doğruluyor. Diğer yandan işte Katar'ın şu anda Türkiye'nin daha samimi bir ilişki içerisinde olduğunu söylemek gerekir. Belki Katar hani doğrudan böyle bir açıklama yapmaz ya da belki yatırım ifadesiyle bir açıklama yapar. Orada düşünülen tek bir şey var. Evet, Erdoğan içeride yani ekonomik açıdan da Türkiye çok zor durumda ve Erdoğan bu durumu düzeltmek üzere bu temasları yapıyor, bu gezileri yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir amacı var. O da bir şekilde maddi bir yardım elde edebilmek. Dolayısıyla böyle bir şey, Orta Doğu. Yani
biraz bize mahkum şeyi gibi bir durum oluyor maalesef, yani, öyle bir görüntü
yani,
oluyor.
Yani evet, yani şimdi şuna baktığımız zaman bu rahatlıkla görülebiliyor. Yani iki ülkeden bahsediyoruz. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. İkisinin de yaklaşık 1 trilyon dolarlık her birisinin dünyada şeyi var. Yani bu kalkınma fonu var. Yani bunlar nakit şey yapan, harcamak isteyen ülkeler zaten. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var gerçekten. Yani Türkiye'yi de hani küçümsemek adına...
Tabii.
Çok büyük bir ülke ve geleceği olan bir ülke. Yani onlarda olmayan birçok değer, aynı zamanda değeri Türkiye sahip. Onlarda da nakit var ve bu ikisi bir şekilde hani birleştirilmeye çalışılıyor. Onlar bir yandan tabii Türkiye'de bu potansiyeli kullanmaya çalışıyorlar. Diğer yandan Türkiye'de onların bu parasal potansiyelini kullanmaya çalışıyor. Ekonomik güçlerini kullanmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla karşılıklı bir şey var aslında. Yani çıkarlar çakışması da söz konusu bu ülkelerle. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımız zaman evet, o ülkelerden doğrudan doğruya hani... Louis Armstrong'un bir sözü vardı ya, şey işte, yani parayı sevmem ama sinirlerimi yatıştırıyor. Evet, doğrudan Türkiye'nin sinirlerini yatıştıracak bir şey var, hamle var. Türkiye'den de bu ülkeler için, çünkü bu ülkeler sonuçta prenslik. Yani geleceklerini bir şekilde farklı olarak şekillendirmeye de çalışıyorlar. Dünyaya adapte olmaya da çalışıyorlar. Ve ilk açılacak kapı olarak da Türkiye'yi görüyorlar ki gerçekten de o nedenle Türkiye'yi önlerinde bu fırsatı değerlendirebilecekleri bir ülke olarak değerlendiriyorlar.
Evet yani, ama Türkiye'nin servetlerinin satılması tabii biraz problemli yani. Bize ait kamu malı olan şeylerin şimdi insan Bayern'in ve Katar'ın elinde olduğunu düşünebiliyor musun yani? Böyle bir şey tahayyül dahi edilemeyecek bir şey ama gerçekten yani, iş biraz orada fırsatlara gidiyor galiba.
Vallahi şöyle, yani bu aslında bizim bir iş tartışmamız. Hani gerçekten de bizim tarafımızda Katar'ı ilgilendirmiyor. Adam
bizlere tabii doğru.
Bir bankı satın alıyor ya da işte hiçbir işte devlet kuruluşunu satın alıyor veya ortak oluyor veya bir yayıncı kuruluşa ortak oluyor, satın alıyor. Çünkü dediğim gibi yani adamlarda trilyon dolar var ve bunu bir şekilde yatırıma dönüştürmeleri gerekiyor. Sadece şey için değil, yani ekonomik bir şey değil bu. Aynı zamanda kendilerini küresel çapta da sağlama almak istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye çok güzel, potansiyel bir ülke onlar açısından. Onlar öyle görüyorlar. Ama biz evet doğru, çok haklısın. Yani biz kendi değerlerimizi burada satıyoruz ya da başkalarını ortak ediyoruz. Bu da bugüne kadar uygulanan ekonomi politikalarının ya da dış politikanın bir sonucu olsa gerek.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Musa Özurlu değerlendirme için. Çok teşekkür.
Kolay gelsin. Kolay gelsin.
Evet. Musa Özurlu ile konuştuk, Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti. Perde arkası Körfez bölgesinde bütün bunları nasıl algılandığını ele aldık efendim. Boat on the River'la veda edelim bugün size meşhur şarkıyla. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşça kalın.
My boat on the river, and I won't
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.